أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Medine örneği ve Suriye. Bu konunun 6. dersini yapacağız. Suriye'deki kardeşlerimizin Muhammed Aleyhisselam'ın Medine-i Münevvere'de yaptığı, Mekke'den Medine'ye hicretten sonra yapmış olduğu eylemleri takip etmeleri gerekiyor. Çünkü o Mekke'deyken şehrin hakimi konumda değildi. Medine'ye vardığı zaman hakimi konumda oldu. Ve birçok konu o zaman Allah-u Teala tarafından açıklığa kavuşturuldu ve hükme bağlandı. Bugünkü dersimizi esir hukuku konusu üzerinde yoğunlaştıracağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İsrail'le Gazze'li kardeşlerimizin esir aldığı kişiler arasında, yani Gazze'li esirlerle İsrailoğullarından esir alınmış olanlar arasında bir takas meydana getirildi. Bu esir hukuku nedir? Kur'an-ı Kerim esirlere karşı nasıl bir davranma öngörüyor? Mesela dersten önce Erdem Bey bana bir şey söyledi. O kendi görmüş, ben görmedim. Yani bir Gazze'li kardeşlerimizin esir aldığı bir hanımla İsraillerin esir almış olduğu bir erkek arasındaki farkı anlatıyordu. Nasıl bir şeydi, bir daha istersen anlat.
Yani o tabii bu sosyal medyada yayınlanan bir görsel, artık böyle şeylerin %100 doğruluğundan emin olmamız çok mümkün değil ama orada paylaşılan şeye göre İsrail'in bıraktığı esir bitkin bir vaziyette, neredeyse çökmüş, artık kemikleri gözükecek hale gelmiş.
Yani Gazze'li olan.
Gazze'li olan. Öyle bitkin bir vaziyette. Yani belli ki çok zor şartlarda kalmış. Halbuki tam tersi, Gazze'den Suriye, Filistinli kardeşlerimizin bıraktığı esir bir hanım ve son derece iyi, yani böyle sokaktan o sırada geçiyormuş, işte neşeli gibi bir görüntü vermiş. Yani gayet sağlıklı, yüzüne baktığınız zaman hiç böyle bir sıkıntı çektiği, eziyet gördüğüne dair herhangi bir emarenin bulunmadığı bir durumdaydı. Eğer gerçekten bu şekildeyse aradaki fark çok bariz yani. Her iki
zaten daha önce de bir esir takası olmuştu. Bu bahsettiğin durum o zaman tüm dünya tarafından gözlemlenmişti. O esirlere karşı yapılan muameleler tüm dünyanın İslam'a dikkatinin yoğunlaşmasına vesile olmuştu. Tabii bunlar son derece önemli şeylerdir. Yani Allah-u Teala insanları yaratandır. Esas olan insanların Allah'a teslim olmalarıdır. Allah'ın koyduğu doğal kurallara uygun yaşamalarıdır. Ama burada asıl büyük görev bize düşüyor. İnsanlara karşı iyi davranma görevimiz var. Allah-u Teala bizim insanlara karşı iyi davranmamızı emrediyor. Çünkü iyi davrandığımız zaman Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını onlara anlayacakları bir şekilde anlatma ortamı doğmuş olur. Allah-u Teala Fussilet suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. İyilikle kötülük bir olmaz. İyilikle kötülük bir olmaz. اِدْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنْ. Sen kötülüğü iyilikle sav. Birisi sana kötülük yapabilir ama kötülüğe karşı sen iyi davran. Peki böyle davranırsan ne olur? فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık olan kişi, adam sana düşmanlık duyuyor. Allah Allah, ya ben bu adama düşmanım, bu adam bana iyi davranıyor. Nasıl olur? Ve o o kişiyi sana sıcak bir dost haline getirir. Bakar ki herhangi bir şey yok. Şimdi Allah-u Teala'nın esirlerle indirdiği, esirlerle ilgili olarak indirdiği Muhammed Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 47. suresinin 4. ayetinde de aynı hüküm var. İstersen Erdem Bey'den onu dinleyelim.
Muhammed Suresinin 4. ayeti şöyle, Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِذَا لَكَيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَدَارْبَ الرِّقَابِ Yani kafirlerle savaş alanında karşılaştığın zaman onların boyunlarını vur. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ Onlar üzerinde tam baskı kurduğun zaman feşuddu vesak yani artık bağı sıkı tut yani esir al anlamında. Yani
artık onları savaş meydanında etkisiz hale getiriyorsun. Evet. Yenildiler. Yenildikten sonra ne yapacaksın?
Ondan sonra
bağı sıkı tutacaksın. Sıkı. Zaten esir alacaksın. Evet. Zaten esir de sıkı bağlanmış kişiler.
Kişi, evet. Evet. Bundan sonra yapılacak şey de Allah-u Teala şöyle dile getiriyor. Fe imma mennen ba'du ve imma fidaen. Bundan sonra bu kişilere yapılacak şey onları menden yani karşılıksız bir şekilde veya fidaen veya fidye almak üzere, fidye alarak daha doğrusu serbest bırakmak. Yani ya siz fidye bekleyeceksiniz veya bunları karşılıksız serbest bırakacaksınız. Niye? Hatta tad'al harbu evzareha ki öyle ki savaş ağırlıklarını bıraksın. Zalike velev yeşallahu la nutasarra pardon lantasara minhum eğer Allah tercihini yapsaydı işte onları böyle şey yap onlardan intikam alırdı diyebiliriz. Velakin liyeblu ve ba'dukum bi ba'd halbuki o sizi birbirinizle imtihan etmek için böyle yapıyor.
Zorlu bir imtihan.
Zorlu yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yapıyor. Vellezine kutilu fi sebilillah Allah yolunda öldürülenler felen yudille amalehum onlar işleri boşa çıkmaz boşa evet. Çıkarılmaz.
Yani şimdi Allahü Teala evet. Burada ne diyor Muhammed suresinde diyor ki kafirlerle karşılaştığınız zaman nerede savaş,
savaş sırasında.
Bak burada şunu da çok iyi bilmemiz lazım. Savaşı biz açmıyoruz, biz çıkarmıyoruz. Savaşı onlar çıkarıyor. Bakara suresinin 190. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Yani onlar bizimle savaşmaya gelen kişiler. Geldikten savaşa gelmiş. Buyur beyefendi buradan mı vuracaksın, buradan mı vuracaksın denmez ki. Tabii sen de ona karşı koyacaksın. Orada fırsat buldun mu savaş meydanında o seni öldürmek için gelmiş. Sen de onu öldüreceksin. Başka çaresi yok tabii. Zaten. Ama orada da şunu da söylüyor Allah-u Teala. وَلَا تَعْتَدُوا diyor.
Yani, gitmeyin.
Ama sakın sınırları aşmayın diyor. Sınırları aşmak ne demek? Mesela Allah-u Teala Enfal suresinde diyor ki فَاِنْ جَنَا سَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا Eğer düşman barış için, barışa meyilli olursa, barışa doğru yönelirse sen de yönel. Savaşıyorsun ama karşı taraf barış istiyor. Tamam, barış da barış. Çünkü bizim için savaş değil esas olan. Ama siz savaşı açıyorsunuz, biz de ona karşı mecburen şey yapmıyoruz.
Zaten karşı taraftan savaş geldiği için bizi ister istemez durup dururken sıkıntıya sokmuş oluyorlar.
Tabii.
Dolayısıyla biz mecburen bir savaş ortamında buluyoruz kendimizi.
Bu yani savaşı biz açmıyoruz. Biz savaşı onlar açıyorlar. Bir de aşırı yani savaş kurallarına aykırı hareket etmemiz de mümkün değil. Ve la ta'tedu diyor. Evet, şimdi ondan sonra şey de ne dedi bu Muhammed suresinin 4. ayetinde dedi ki kafirlerle savaş meydanında karşılaştığınız zaman bu sure Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'ye göçünden sonra ilk inen surelerdendir. Çünkü orada daha önce burada bir ders yapmıştık. Yine Suriye örnekliğinde, işte Medine örnekliğinde bir ders yapmıştık. Suriye ile alakalı olarak. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye varınca Allah-u Teala ona Müslümanları savaşa hazırlama emri veriyor. Bu emri verirken de savaş hukukunun da bütün gereklerini anlatıyor. İşte savaş hukukunun en önemli kısımlarından bir tanesi de savaş meydanında yapılacak olandır. Kafirlerle savaş meydanında karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ diyor. Onların üzerinde ağırlığınızı tamamen koyuncaya kadar. Ağırlık koymak ne demek? Düşmanı etkisiz hale getirmektir. O zaman فَشُدُّ الْوَثَاقِ O zaman bağı sıkı tutun. Çünkü oraya kadar gelmiş, yenilmiş. Orada artık gidecek yeri olmayan şey var, düşmanlar var. O esirleri alacaksın, bağı sıkı tutacaksın. Tamam. Niye bağı sıkı tutuyorsun? Çünkü bunlar bir takım oyunlar peşinde evet, de olabilirler. Evet. Sen o yenildi zannedersin, aslında başka tarafa çekilmiş de olabilir.
Tekrar toparlanma.
Tekrar toparlanma durumu da söz konusu olabilir. Diyor ki Allah orada, o zaman diyor sıkı tutun. Peki esir aldık. Ne yapacağız ya Rabbi esir aldıktan sonra? Artık diyor ondan sonra şey yapacaksınız. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ فَاِمَّا فِدَاءً Bundan sonra ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. Ya da fidye karşılığı serbest bırakacaksınız. Üçüncüsü var mı?
Yok hocam.
Yok. Yani bu esirler serbest bırakılacaklar. Asla şey yok. Bunlara baskı yok. Peki niye serbest bırakıyoruz? Allah-u Teala burada diyor ki hatta تَدَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارِهَا Böyle yapın ki savaş ağırlıklarını bıraksın. O şeyden Fussilet suresinin 34. ayetinde ne dedi Allah? Siz
kötülüğü iyilikle
sav, o zaman aranızda düşmanlık olan kişiyi sıcak bir dost olarak bulursun. Şimdi bu adamlar düşmanlıklarından dolayı bizi öldürmeye gelmemişler. Düşmanlığın en üst seviyesindeler. Ama bizi öldürmeye gelen kişileri esir alıyoruz. Esir aldıktan sonra yaptığımız şey karşılıksız serbest bırakmak. Hadi siz gidin. Ne yaparlar? Yahu sen iyi misin derler. Allah Allah ya bunlar kafayı mı yedi yoksa gerçekten doğru mu, şaka mı yapıyor der değil mi?
Hatta adam esir alındığında kim bilir bana ne yapacak şimdi diye düşünüyor.
Tabii.
Bugünkü anlayışta da böyledir.
Şimdi yani. Beni böyle doğrayacak, paramparça tabii. edecek diye bekler. Ondan sonra tabii herkes maddi durumu iyi olma. Maddi durumu iyiyse ondan da zaten ya da karşılıklı bir şey alırsın. Yoksa Allah-u Teala zekatın 1/8'ini bu esirlerin serbest bırakılması için bir fon olarak tabii. koymuş. Yani her halükarda hiç 5 kuruş parası olmasa bile en fazla zekat dönemine kadar bekleyebilir. Ki fon olduğu için beklemeyebilir de.
İlla o dönemde verilecek değil yani. Tabii. Daha öncesinde de verilebilir.
Hocam. Daha önceden de olur.
O ayetin devamında da çok ilginç bir şey var. Yani ayet devam ediyor hocam. Bu gerçekten Kur'an-ı Kerim o kadar eğitim veren yüksek seviyede insan hayran olmaması elinde değil. Ayetin devamı şöyle. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Ki böyle bir davranışa ancak dik duruşlar وَمَا يُلَقَّا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Yani gerçekten de böyle bir davranışı ancak yüksek eğitim, Kur'an'la eğitilen bir insan buna devam getirebiliyor. Çünkü adamların...
Fussilet suresinin ayetini
Evet, diyorsun. Sonraki ayet devamında diyor ki yani bakın hocam adamların evleri yıkılmış, vatanlarından sürülüyor. Kardeşi, çoluk çocuğu, ailesi katlediliyor. Adamın yanında onlardan olan bir esir var. Bu esiri kendi suyundan içmeyip susuz kaldığında onun suyunu ona veriyor. Ve onu misafir gibi davranıyor ve misafir kimi ağırlıyor. Ben kenardan izlediğim zaman bile kendimi zor tutuyorum ki ya bu nasıl bir davranış? Bu ne kadar âli yüce bir şey ki eğitici bir şey. Yani insanları gerçekten de ibret alacak, dini yönlendirecek. Yani aklı selim insan Allah'ın dinine gelir, güzel örnek olur. Ki bu örnek gerçekten sıradan bir konu gibi gözüküyor ama tüm dünya aklı selim olan insanlar bakır ve diyor gerçekten İslam buysa bu ne güzel bir din.
Bir de şu çok önemli. Muhammed suresinin 4. ayeti, esirlerin serbest bırakılması dışında herhangi bir şeye müsaade ediyor mu?
Hayır. Fidye
peki,
ya da fidyesiz.
Peki esirlerin köleleştirilmesi diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de var mı?
Yok hocam. Yok.
Böyle bir şey yok. Ve onlara yapılacak iki eylemden birisi karşılıksız, birisi de karşılıksız serbest bırakma.
O karşılıklı serbest bırakma da adam ben senin yüzünden dünya kadar masraf ettim, canımı ortaya koydum, tehlikeye attım, ailemi bıraktım, geldim burada savaş meydanında savaştım. Bunun bir karşılığını almak istiyorum diyor yani.
Diyebilir, bu, serbest
diye, diyebilir yani, bunu söyleyebilir. Yani o da o açıdan fıtri bir şey aslında.
Tabii.
Fidye, ama, fidye
ama bu kişi
serbest.
Mesela o kişiyi de yine Kur'an-ı Kerim koruyor, o esir olanı. Eğer adamın ödeyecek gücü yoksa
zekat şey fonundan tabii.
Zekat fonundan o zekattan bir fon ayrılıyor, evet. Oradan. Onlar da onunla serbest bırakılıyorlar ve kısa sürede serbest. Zekat dediğimiz de basit bir şey değil. Burada defalarca söyledik. Yani 80'li yıllarda rahmetli Özal başbakan olmuştu. O zaman İstanbul'da bir toplantı organize etmiştim. Türkiye'de zekat potansiyeli diye. Ve Devlet Planlama Teşkilatı'ndan uzmanları çağırmıştık. Türkiye'nin bugünkü elinizdeki bilgiye göre zekat oranı ne kadardır? Bir tespit edin. Dediler ki bizde zekatla ilgili bir çalışma yok ki. Olsun. İşte şu şeylere bir bakın gelin dedik. Öyle özel bir çalışma olmadığı halde. Geldiler. O seneki bütçenin 4 katıydı Türkiye'nin zekat potansiyeli. O zamanki bütçenin.
Müthiş bir.
Çok ciddi bir rakam. Şimdi bütçenin 4 katı olduğu zaman ne olur? Bütçenin yarısı kadarını esirlere ayırıyorsun. Yani 1/8 değil
mi? Hatta hocam bu esirlerin yani aslında tüm hukuk esirlerin serbest bırakılması üzerine kurulmuş Kur'an'da diyebiliriz. Çünkü mesela bazı şeylerin işlenmiş işte Allah-u Teala'nın bir takım günahların kefareti olarak da esir bırakma daima Kur'an'ın içerisinde.
Ama adam bir yemin etse evet, kefareti olarak esiri serbest bırakıp hürriyete kavuşturacak. Yanında varsa
yatan. Varsa, hala bırakmamışsa.
Hala
o
bırakmamışsa.
Yani.
Ya da bir adamın öldürülmesine vesile, bir kaza yaptı, adamın evet. Öldürülmesine sebep oldu. Bir esiri serbest bırakacak yani o şeye göre.
Ya kendi esiri olabilir veya gidip birisinin fidyesini verip o kişiyi özgürlüğüne şey yapabilir.
Şeye göre tabii.
Serbest bırakabilir.
Kendi özel şartları da var. Şimdi bir de şu var, şimdi Aydın Hoca bir şey söyledi az önce. Yani bu esirler öyle esir kamplarında barındırılmıyor. Aile ortamında barındırılıyor.
Misafir bile değil aslında. Aydın Hoca misafir dedi de ev sahibi gibi oluyor.
Misafir tabii, ev sahibi gibi oluyor. Misafir bile değil.
Evin çocuğu şeklinde.
Yok, misafir kim uğurlanıyor. Sanki evine getirmiş davet, misafirler gibi uğurluyorlar yani. Onlar da onlardan kopmuyor gibi. Böyle
ama bir... sanki o evin bir ferdi gibi. Evet. O evin küçük evladı gibi oluyor. Yani şimdi mesela şeye Nur suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Ya yüllezine amenu liyeste'zinkumul lezine melekete imanukum vel lezine lem yebluğul hulme minkum selase merrat. Diyor ki mesela evde şey yaşıyor. Melekete imanukum kelimesi yani sizin yönetiminizde, sizin hakimiyetinizde olan kişiler. Çünkü orada istedikleri zaman çekip gidemezler. Bunlar esir oldukları için ya karşılıklı serbest bırakılacak ya karşılıksız. Serbest bırakılıncaya kadar oradalar. Onun için sizin yönetiminiz altında olanlar sizden izin istesinler. Bir de henüz buluğ çağına ulaşmamış evladınız. Bakın bunlar buluğ çağına ulaşmamış evlat gibi. Nur suresinin 31. ayetinde kadınların bunların yanında başlarını örtme mecburiyeti yok. O evin hanımının. Ondan sonra şeyinde esir eğer kadınsa onun da başını açık tutma şeyi var ya o evin küçük çocuğu gibi oluyor. Diyor ki ne zaman yapacaklar? Sabah namazından önce yani şey, izin istesinler, yanınıza girerken izin istesinler. Ne zaman izin isteyecekler bunlar? Bir sabah namazından önce ve öğlen uykusu için elbisenizi çıkardığınız vakit bir de yatsı namazından sonra. yatsı namazdan sonra ile sabah namazdan önceki vakit insanların yatıp dinlendiği vakittir, uyuma vaktidir. Yatsı namazı bugün işte Diyanet'in takviminde ezan okunduğu zaman yatsı namazı vakti biter. Oradan şeye bakın, İsra suresi 78. ayete verdikleri manayı bir de çıkın bir gözlem yapın. Bunun %100 böyle olduğunu görürsünüz ama maalesef biraz sonra göreceğiz.
Yani sonrası var öyle mi hocam? Yatsı namazından sonra diye bir vakit var.
Yatsı namazından sonra diye gelenekte bir vakit yok ama Kur'an, bak Kur'an'da ne diyor? Yatsıdan sonra sabah namazından önce diyor. O insanlar uyuma vaktidir. Zaten orada açıkça söylüyor Allah-u Teala. Bu sizin elbiselerinizi çıkarabileceğiniz üç vakittir. O zaman odanıza girerlerken yatsıdan sonra, sabah namazdan önce bir de öğlende, öğlen uykusu vardır ki o insanı çok ciddi manada rahatlatır. O sıra izinsiz girmesinler diyor. Bu üç vakitte. Ama ondan sonra diyor, leysa aleykum ve le aleyhim cünahum badem. Ondan sonra siz yanınıza girerken izinsiz girebilirler. Yani siz yatıp uyuma pozisyonunda değilsiniz. Yani normal elbisenizi giymişsiniz, üstünüz başını çıkarmamışsınız. İnsan uyuduğu zaman yani kendi vücuduna hakim olamıyor ki. Evet. Bunlar diyor, tevvafune aleykum ba'dukum ala ba'd. Bunlar birbirinizin çevresinde dolaşıyorsunuz. Bunlar evin içerisindeler, evin çocukları gibi. Sizin yanınıza girecekler, çıkacaklar öyle şey değil ki. Yani birbirinizin çevresinde dolaşıyorsunuz diyor. İşte diyor, bu ayetleri Allah size böyle açıklar. Allah her şeyi en iyi bilen ve kararları en doğru olandır. Şimdi burada Allah-u Teala burada bunu söyledi mi? Ne oldu şimdi? Esir kampı var mı?
Yok.
Aileye getiriyor. Ailenin bir küçük çocuğu gibi bakılıyor burada. Yediğinden yediriyorsun, giydiğinden giydiriyorsun. Hatta istersen o şeyi bir okusana, o İnsan suresinde Allah-u Teala'nın şeyi var.
Tabii Rabbimiz İnsan suresinin şimdi öncesinde 6. ayette Allah'ın kulları dedikten sonra 8. ayette şöyle buyuruyor. Ve yut'imune ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Yani çok sevmelerine rağmen yediklerini miskine, yetime ve esire verirler. Onları yedirirler.
Şurada bir yemek var. Kendi çok seviyor.
Ama kendi yemiyor.
Kendi yemiyor. Yetime veriyor. Esire veriyor.
Ve şöyle diyorlar. Miskin, yetim, esir. Şöyle diyorlar sonra da innema nut'imukum livechillah. Yani bizim sizi bunlarla doyurmamız, beslememizin sebebi Allah'ın rızası içindir. La nuridu minkum cezaen ve la şukura. Biz sizden ne bir karşılık ödül, yani para şu bu, ne de teşekkür istiyoruz.
Öyle teşekkür etmenize de gerek.
Öyle bir şey istemiyoruz. Biz Allah rızası için yapıyoruz bunu. İnna nekhafu min rabbina yevmen abusen kamtarıyla. Yani biz böyle kötü, iç karartıcı bir günden korkuyoruz diyorlar Rabbimizden. Bizi öyle bir güne çıkarmasından korkarız.
Mesela şimdi şöyle bir şey düşünün. Mesela şunu düşün. Şeyde esir alınmış bir düşman. Düşmanlar esir alınmış. Mesela işte Gazze'deki İsrailleri düşünün. İsrailliler kendilerine neler yaptığını biliyorlar gelenlere. Kendi kızları, kendi yakınları esir alındığı zaman ne diyecekler? Kim bilir neler yapmışlardır, neler. Bunlar da ne namus bırakmışlardır, ne şu. Belki de öldürdüler, haberimiz yok. Öyle diyecekler değil mi? Başka bir şey diyemezler çünkü karşı tarafta kendileri gibi düşünecekler. Ama bunlar büyük bir neşe içerisinde şeyden ayrılıp da o çok zor durumda olan Gazze'liler ne yapmışlar? Aynen bu ayete belirtildiği gibi kendileri yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş ve son derece onları mutlu bir şekilde şey yapmışlar.
Karşılıksız hem de.
Evet, hocam bizde misafirleri böyle yapıyorlar. Yani kendi yemediğinde yedirirler.
Nerede?
Misafirleri böyle yaparlar bizde. Yani kendi yemediğinde yedirirler ya.
Tamam. Yani evde misafir olarak.
Erdem Bey'in az önce okuduğu İnsan suresinde beni Şiaların şeyini hatırlattı. Ali ile ilgiliymiş bu ayetler hocam.
Neyse boş ver Şia'yı, ne yapacağız?
Gerçekten çok acı verici bir
boş
şey.
Boş ver onları, biz doğruları anlatalım. Evet şimdi burada şu var. Yani Fussilet suresinde orayı okuduğumuzda burayı arasında karşılaştırma yaparsak ne dedi Allah? İtfe billeti yahsen. Yani Fussilet 34. Evet. ayette değil mi?
Evet hocam.
Sen dedi en güzelle
kötülüğü
en güzelle sav dedi. Şimdi yani iyilikle kötülük bir olmaz diyor. Evet, İyilik kötülüğü en güzelle sav. Peki şimdi bu adamlar bizi öldürmeye gelmişler. Hatta işte Gazze'deki durumu söyleyelim. Yukarıdan aşağı bomba yağdırıyorlar. Sen de bunların adamlarına, bunların kızlarına, kadınlarına, erkeklerine elinden gelen iyiliği yapıyorsun. Feydellezî beyneke ve beyne madâve. O zaman aranızda düşmanlık olan kişi ne olur seninle onun arasında?
Kennehu
veliyyün hamim. Sıcak, sanki çok sıcak bir dost gibi olur. Der ki ya mesela ömür boyu der ki ben onların yaptıklarını unutamıyorum. Ben bu adamlara nasıl kötü diyebilirim? Böylece ne olur? Düşmanlık neye çevirir?
Evet. Feydellezî beyneke ve beyne adâvetün kennehu veliyyün hamim. Evet, İslam yani dünyada insanlar İslam alemine nasıl bakıyordu? Şimdi bu esir olayından sonraki yani onların örnek davranışı onları ne hale getirdi?
Tabii. Ama şimdi şeyde de mesela Allah-u Teala esirleri karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın dedikten sonra da ne diyor? Hatta tadal harbu evzariha. Böyle yapın ki savaş ağırlıklarını kaldırsın. Şimdi bu esirler gelip de kendilerini böyle mesela o esirleri bir televizyona çıkarırsa, bir konuştursa, halkına konuşuyorlardır mutlaka. Böyle bir baskı altında olmasa, bütün dünya onları dinledikçe hayranlıkları artacak ve diyecekler ki, yani aradaki düşmanlık ne yapmış olacak? Savaş ağırlıklarını ortadan kaldıracak. Diyecekler ki, yok ya biz artık bu adamlarla savaşmayalım ya. Şuraya biz niye savaşalım ki ya? Şuraya baksana. Mesela şöyle bir düşün. Mekkeli bir ailenin kızı Bedir Savaşı'nda esir alınmış olsa onlar oradan ne beklerler bu esir geri gidinceye kadar? Ay kızım neler oldu?
Başına neler geldi?
Yani başına neler geldi? Gel bakalım nereye geldi anlat. Aman anlatma ben dayanamam derim birisi de. O da der ki Allah Allah siz ne diyorsunuz ya? Nesine dayanamıyorsunuz? Ya bizi adamlar evlerine aldı. Kendi kızları gibi. Kendi kızlarından hiçbir farkımız yok. En küçük bir şey yok. Zaten hani Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve nettir. Esirlerle evlilik dışı ilişki asla kabul edilemez. Tam bir zinadır. Esir o da kendi hür iradesiyle olmazsa evlendirilemez. Şimdi burada esirlerle evlilik dışı ilişkiyi Allah-u Teala kesin olarak yasaklamış. Hür kadınlarla ilgili belirlediği özelliği esir kadınlarla ilgili de olarak belirlemiş. Nisa suresinin 25. ayetinde onlara muhsana demiş. Yani kendileri kalenin içindeymiş gibi korunan. Dolayısıyla yanında bulunan ailenin onun namusunda koruma görevi var. Muhsana biliyorsun isim mefuldür yani isim fail değildir. Evet. Erkek muhsin diye tanımlanır, kadın muhsana diye tanımlanır. Korunur. Müslümanların onu, o kadınların, esir kadınların da namuslarını sonuna kadar koruma hakkıları var. Eğer birisi onlarla evlenmek istiyorsa, hür kadınla evlenemeyecek güçlü olacak ki evlensin. Ve şeyi de evlenme şeyinde de kadının yani şeyin teklifi erkek yapar. Kadın ister kabul eder ister kabul etmez. Yanındaki ailenin evladı sayıldığı için o aile sadece olumlu olumsuz görüş bildirme hakkına sahiptir. O halde ben seninle evlenmeni istemiyorum dese bile yetkili makama başvurarak evlenme hakkı vardır.
Zaten hocam bu şeyde Mü'minun suresinde وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ ifadesi kullanılıyor. Yani buradan da anlıyoruz ki eşleri veya işte yönetimler yanlarında bulunan esirler hariç bu açamazlar şey.
Yani eşleri dediği zaten fertleri, normal hür eşleri.
Zaten hür eşleri.
Yani çünkü bu da bu ev kelimesi veya kelimesi çok önemli. Evet, çünkü hür eşi olan bir erkek esir bir eşle evlenemez.
Evet, aynen öyle.
Bir erkeğin ya hür eşi olur ya esir eşi olur. İkisi birden olmaz. Onda zaten Nisa suresi 25. ayette Allah net olarak koyuyor. Bir kadının zaten iki tane eşi olmaz. Tek bir eşi olur. Dolayısıyla yani nikahsız bir şey esirler, esir kadınlarla nikahsız ilişkisi ilişki Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak haram kılınmıştır. Ama tabii bu geleneksel yapı her şeyi batırmış, alt üst etmiş. Yani geleneksel, biraz sonra şey yapacağız size, esirlerle ilgili geleneksel yapının neler yaptığıyla ilgili şeyleri, ifadeleri okuyacağız. Ama burada şunu hiç unutmayalım. Yani Allah-u Teala öyle bir sistem kurmuş ki savaş büyük bir barış vesilesi oluyor. Büyük bir barış vesilesi oluyor. Ve sıcak bir dostluk ortaya çıkıyor. Yani savaş bütün ağırlıklarını ortadan kaldırıyor. Ve insanlar savaşma ihtiyacı duymuyor. İşte mesela Ömer radıyallahu anh'ın şeyinin, halifeliğinin sonuna kadar İslam ta şeye, bugünkü Fas'a ve Çin'e kadar yayıldı. Hem de savaşsız yayıldı. Niye savaşsın ki, bakacak Allah Allah şunlara bak ya. Niye savaşsın ki? Yani bu kadar güzellik olur mu?
Hem savaş hukuku, onu konuşmuştuk. Hem de bugün konuştuğumuz esir hukuku aslında İslam'ın tebliğ faaliyetine dönüşüyor aynı zamanda.
Tam bir tebliğ var.
Çünkü şu, yani buradan çıkaracağımız belki en güzel sonuç, sizin her zaman söylediğiniz, bize düşman olarak gelen, saldıran ve bizim işte belki yendiğimiz, belki esir aldığımız kişiler de hep unutmamamız lazım ki Allah'ın kulu. Tabii. Yani potansiyel birer Müslüman. Her biri. Hayatta oldukları sürece. O yüzden bizim hayatta oldukları sürece bu insanlara yapacağımız şey Allah'ın doğrularını, dinini ve bu dünyadaki ve ahiretteki mutluluk için yaşaması gerekenleri ona tebliğ etmek, tebliğ faaliyetinde bulunmak. Esir hukuku bile bunun için mükemmel bir fırsata dönüştürülüyor Allah Teala tarafından.
Çok doğru. Mesela işte geçen de okumuştuk seninle beraber bu Nisa suresinin 94. ayetinde evet. Ne diyordu Allah? Sen savaşa çıkıyorsun. Bir kişi tek başına geliyor. Evet. Diyor ki tamam. Ben sizinle savaşmıyorum kardeşim. Allah Allah. Diyelim mesela Mekkeliler orduyla gelmişler. Ama Mekke'den birisi geliyor diyor ki hayır ben savaşmıyorum. Ben size teslim oluyorum. Yok sen kafirsin. Sen bir şey yapamazsın diyemezsin. Evet. Allah-u Teala diyor ki, siz daha önce size böyleydiniz. Niye bu adamlara şey yapıyorsunuz? Ha, araştırın diyor. Çünkü başka maksatta da gelebilir.
Evet. Ama hatta araştırın. Bu kişiyi, işte burada söylenen muhtemelen bu kişiyi esir almaktan almayın da diyor Allah-u Teala.
Tabii esir, muhtemelen çünkü kesinlikle esir yok.
Söylenen şey o. Çünkü diyor ki,
esir alamazsın.
Tebtegune aradel hayati dünya dediğine göre, demek ki bu insanların niyeti, ya bunu esir alalım da, şey yapalım, fidye alalım. Halbuki böyle bir şey yapamazsınız.
Böyle bir şey yapamazsınız.
Ona müminsin değilsin diye de soramazsınız. Sadece araştırın. Yani fetebeyyunu dediği için. Eğer gerçekten teslim olmuşsa tamam özgür bir
şey. Kötü niyetli mi değil mi? Çünkü başka
onu araştırın.
Evet. Başka maksatlar
gelmiş olabilir. Tabii.
Eğer gerçekten bu kişi sana teslim olmaya geldiyse bak tek kişi.
Evet. Aynen öyle hocam.
Hürriyetin doruk noktası bu ya. Tek kişi bile teslim olmaya gelirse ha tamam. Buyur. Gel. Ve esir değil o.
Evet,
ve ona, ya efendim işte bugün şeyler çıkarılıyor. İşte göçmenler, kaçak göçmen şu bu. Yahu kardeşim bu dünya Allah'ın toprağı. Bu insanlar da Allah'ın kulu. Sen bu böyle bir yasak koyamazsın. Yani bu gerçekten şu anda dünyaya hakim olan bu kapitalist sistemi bir saniye önce ortadan kaldırma mecburiyetimiz var. O kadar yanlışlarla dolu bir sistem ki aman yarabbim. Yani gerçekten yani aylarca anlatsam bitmez.
Hocam maalesef öyle. Hatta şimdi madem günümüzdeki bu modern anlayışa değindiniz. Modern anlayışta bugün şunu da söylüyorlar biliyorsunuz. Ya bugün işte gelmişiz 2025 yılına. artık kölelik mi kalmış? İşte Kur'an'da bir sürü işte köle azat etmekten vesaireden bahseden hükümler, ayetler var. Ama bugün işte görüyoruz, savaşlar dünyanın her yerinde. Yani aslında dünya yeryüzünde savaşın olmadığı bir dönem yok. Dolayısıyla bu da esir hukukunu mecbur kılan ve esir almayı da gerektiren durumların ortaya çıktığını gösteriyor. Ve şu yanlışı da düzeltelim. Kur'an'da kölelik vesaire gibi köle kelimesini kullanma ifadeleri de kullanılıyor. İşte efendim yok köleliği işte Birleşmiş Milletler'le yüzyılın başında kaldırılmış vesaire. Öyle bir şey İslam'ın hiçbir zaman kabul etmediği, Allah'ın kitabında hiçbir zaman olmamış bir ifadeyi getirip Allah'ın dinine yapıştırmaya çalışmak asla olmaz. Hatta hocamın biraz sonra okuyacağı ifadelerde istirkak ifadesi var. İstirkak kelimesi. Bu kelime rakik mesela, köleleştirme, istirkak, köleleştirme anlamında. Bu kelime Kur'an'da geçmiyor. Allah Teala Kur'an'da savaş esiri hukukunu düzenliyor birçok hükümde. Ve hatta bunu düzenlerken de her biri farklı yönüne vurguyla esir anlamına gelen 5 ayrı kavram kullanıyor. İşte rakabe, mameleket, yemin, az evvel söylediğimiz esir, yine söylediğimiz bunları tekilleriyle, çoğullarıyla kullanıyor Allah-u Teala. Ondan sonra abd, eme gibi cinsiyetleri eğer söylenecekse bu ifadeleri kullanıyor. Dolayısıyla bunların tamamı aslında savaşla ele geçirilmiş esir kişi. Bunlara da yapılacak şey dersin başından beri söylediğimiz gibi karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakmak. Yoksa köleleştirme, istirkak vesaire Allah'ın kitabında asla yer bulan şeyler değil.
Bir de şu mesele de orada şey yapalım. Mesela Nur suresinin 32 ve 33. ayetleri var. Allah orada diyor ki içinizden evli olmayanları, esir kadın ve erkeklerden de durum uygun olanları evlendirin diyor. Evet. Bak bizi evlendirme görevi yüklüyor. Şimdi dersiniz ki tamam ya Rabbi güzel hadi esir kadın evlendirdim. Gitti kocası ona baktı. Peki esir erkeği neyle evlendirecek? Adamın şişesi yok. Diyor ki in yekunu fukarayı ulumullah ifad. Fakirseler Allah diyor ben onların ihtiyacını karşılarım siz karışmayın diyor. Ondan sonra Allah'ın imkanları geniştir dedikten sonra her şeyi bilir. Ne diyor ondan sonra? Evlenme imkanı bulamayanlar da kim bu olabilir? Mesela bir esir hanımı evlendirmek istersiniz. Beğenmemiş olur bu adamı çünkü son karar ona aittir. Evet. Hiç kimse ona onun kararına müdahale edemez. Bu da İsa suresinin 25. ayette çok net olarak belirtilir. Kendi tam bir taraftır yani. Hürün evlenmesiyle esirin evlenmesi arasında hiçbir hukuki şey fark yok.
Allah onları zenginleştirene kadar.
Allah diyor, onların ihtiyaçlarını karşılayıncaya kadar ne diyor, yani beğenecekleri bir şey ortaya çıkıncaya kadar iffetlerini korusunlar diyor. Peki esir bir kadının nikahsız ilişkisi diye bir şey olsa İffetini koruma imkanı olur mu?
Mümkün değil hocam tabii.
Allah açıkça söylüyor, iffetlerini korusunlar diyor yani. Ama maalesef bugün bu mezheplerin %100'ü bu ayetlerle hiçbir şekilde ilgilenmezler. Yani bunu her defasında burada tekrar tekrar söylüyoruz. Şunu çok iyi bilin ki bu mezheplerin İslam'la uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hesaplarına geldiği zaman ayetleri, hadisleri alırlar. Hesaplarına gelmediği zaman ne ayet alırlar ne hadis alırlar. Şimdi mesela bu esirlerle ilgili olarak şey yapalım. Muhammed Aleyhisselam Bedir esirlerini almış ve tamamını serbest bırakmıştır. Bir kısmını karşılıklı, bir kısmını karşılıksız. Olay hadisi işte buyur hadis. Herkes bunu kabul ediyor. Peki ayetse Muhammed Aleyhisselam ayete uymak zorundadır zaten. Kur'an'ın dışında herhangi bir şey yaparsa Allah onu asla affetmez.
Esirleri serbest bırakmasının sebebi de o zaten.
Sebebi de o. Allah'ın emri. Allah'ın emri zaten. Allah Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksın demiş. O da bir kısmını karşılıksız, bir kısmını da karşılıklı serbest bırakmış. Peki Kur'an-ı Kerim'de de Allah işte az önce okuduğumuz ayette bunu belirtmiş. Peki mezhepler öyle mi? Ben şimdi Erdem Bey'e vereyim. Bak bu şu anda elimdeki şey Hukuk-ı İslamiye ve Statüfke Kamusu Mernası Hübülmenen. Bu çok şeydir, özel bir kitaptır. Gerçekten bütün mezheplerin geçmişlerini gayet güzel bir şekilde özetler. Hakikaten çok ciddi bir eserdir. Ve buradaki bilgilere pekala güvenilebilir. Ama bu bilgilerin Kur'an'la ilişkisi yok. Bu Osmanlı'nın son ulemasındandır. Ömer Nasuhi Bilmen gençti o zaman. Ve İstanbul Müftülüğü de yaptı. 70'li yıllarda vefat etti, Allah rahmet eylesin. Ama bunların, Osmanlı ulemasının da, bugün İslam alemi dediğimiz alemdeki ulemanın da Kur'an'dan hiç haberleri yoktur. Onlara ezberlettirilmiş bu geleneksel yapı. Onu İslam zannediyorlar. Ama Allah'a çok şükür ki Gazze'deki kardeşlerimiz artık biraz Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmaya başladılar. Ve tüm dünyaya örnek olabilecek davranışlar ortaya koymaya başladılar. Şimdi ben bunu Erdem Bey'e vereyim. Bakın, esirler hakkında yapılacak muameleler. Şimdi ne anlatıyorlar?
Harp neticesinde kahren elde edilen esirler hakkında veliyül emr muhayyerdir.
Kahren demek yani zorla. Savaş sonucu elde edilen esirler, evet.
Veliyül emr muhayyerdir.
Veliyül emr de yetkili yani. Yani oradan devlet başkanı serbesttir. Karar onun. Allah'ın değil yani.
Yapar, evet.
Allah ne dedi? Bundan sonraya karşılıklı kaç serbest başkanı. Ama bunlar kararı kime veriyor? Devlet başkanına veriyor, evet.
Bu hususta Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederek dilerse bu esirlerin mukatil olan takımını katledip madde-i fesadı bil külliye ortadan kaldırır.
Bak, isterse diyor, o yetkili olan komutan olabilir, devlet başkanı olabilir, kim olursa olsun bu esirlerin hepsini öldürebilir diyor. Var mı öyle bir şey ayetlerde? Var mı hadislerde öyle bir şey? Kesinlikle böyle bir şey yok.
Bunu yaparak da
beni Kureyze esirleriyle ilgili yapılan büyük bir iftira var. Yani. O ayrı bir konu. Ama onunla ilgili isteyen kişiler bizim sitemizde yazı var. Onu okuyabilirler.
Dilerse bunların şerlerini def için yalnız istirkaklarıyla, yani köle ve cariye edilmeleriyle iktifa eder.
Var mı bu Kur'an-ı Kerim'de?
Yok.
İsterse köle ve cariye yapar diyor. Allah Allah. Neden çıkardın ya?
Ya iktifa eder dediği de yani canlarını bağışlıyor ya, o yüzden bunları köleleştirdim, dua edin demiş oldum.
Dua edin ki öldürmedin. Evet. Yahu kardeşim, var mı Allah-u Teala serbest bırakmayı şart koşuyor, var mı? Devam et.
Dilerse İslam zimmetinde, ahd ve emanında olmak üzere hepsine hürriyet verir ve dilerse bunları İslam esirleriyle mübadelede bulunur.
Bak işte bir tane doğru hüküm çıktı.
Evet.
Bak diyor ki, dilerse diyor bunlara hürriyet verir ama Müslümanların emrinde çalışacaklar, memleketlerine gidemezler. Ne biçim bir hürriyet bu? Bir de şey ödeyeceksiniz. Vergi ödeyecekler.
Evet. Bundan yalnız Arap müşriklerinin erkekleri müstesnadır.
Peki Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den gelen Bedir'de savaştıkları kişiler Arap müşriki değil mi?
Evet hocam.
Ondan sonra Uhud'da savaştıkları, orada aldıkları esir, Hendek'te savaştıkları hepsi Mekke müşriki değil mi?
Evet. Onların hepsi
ne oldu? Mi? Ne yapıyor? Mekke müşriklerine yapmak lazımmış.
Bunlar istisnaymış yani şeyden. serbest bırakmadan.
Devamını oku istersen.
Onların istirkakı, yani köleleştirilmesi, zimmete kabulü caiz değildir.
Onlar köle ve cariye de yapılamazlar. Ne yapılır?
Onlar İslamiyet'i kabul etmekle katil arasında muhayyer bırakılır.
Yani bak, ya öldüreceğim ya Müslüman olacaksın.
Hangisi diye soruyorsunuz.
Bu ne, Allah'ını seversin. Allah-u Teala ölüm tehlikesi altında ben kafirim demeye müsaade etti. Sen ne olur, nereden çıkarıyorsun? Bak görüyor musunuz? Hiç Kur'an-ı Kerim ilgisi var mı? İşte bir tek esir takasına şey yaptı, o birazcık benziyor. Başka bir şey yok değil mi? Çok kesinlikle yok. Bir de ondan çok daha berbatı şurada var. Bakın, mesela mezhepleri tek tek anlatıyor.
Esirler hakkında men bir lütuf olarak meccanen salıvermek caiz midir, değil midir meselesinde de müçtehitler ihtilaf etmişler.
İstersen şeyin de kaynağını da verin. Bak, bu Ömer Nasuhi Bilmen'in 8 ciltli kitabının 3. cildinde paragraf başlığı
501.
501. Paragraf. Evet.
Hanefiye'ye göre men caiz değildir. Velev ki esir İslamiyet'i kabul etmiş olsun.
Bak Allah diyor ki ya men karşılıksız serbest bırakacaksın ya fide karşılığı. Men caiz değildir diyor. Allah bu hükmü koymuş ama değil. Devam et. Hanefi mezhebine göre değilmiş.
Bu vecile
bakın
muamele...
Şimdi söyleyeyim. Bedir Savaşı'ndaki esirlere yapılan davranışları kabul ettiler mi? Hadis bunları ilgilendiriyor mu? Ayet ilgilendiriyor mu? İkisi yok. Evet. Devam et.
Bu vecile muamele nassa muhalif, düşmanın kuvvetini tezyide hadim, mücahitlerin hukukuna bir nevi tecavüz demektir.
Nassa muhalif diyor ya. Bak Allah'ın şöyle karşılıksız serbest bıraksın emrini ya bu şey nasıl mı? Bu nasıl dediğin senin bu mezheplerin görüşü mü oluyor nasıl? Aynen. O zaman kendilerini Kur'an-ı Kerim'in yerine koymuş.
Nasıl muhalif şu da olabilir hocam. Bu Selahaddin Mebsut 10. cilt 24-25. Sayfalarındakini Ömer Nasıh Bilmen burada kendi kitabına yazmış. Şöyle şimdi bu Muhammed suresi 4. ayet Tevbe 5. ayetle faktul müşrikine hayse vecettumuhum nerede bulursunuz müşrikler öldürün ondan sonra muhaliftir. Dolayısıyla Resulullah'ın yaptığı da bir hataydı uyarılıyor. Ömer de onu uyarmış ve bu hatadır diyor açıkça Mebsut'ta öyle geçiyor. Kasani söylüyor. Hem de Kur'an-ı Kerim'deki o hüküm Muhammed Suresi Tevbe 5 ile neshedilmiştir. Ortadan kalkmıştır.
Tabii Tevbe 5. ayet de acayip bir şekilde tarif edilmiştir. O Tevbe 5. ayette Allah-u Teala Mekke'nin fethinden bir sene sonra o Tevbe suresinin ilk ayetlerini indiriyor. O Muhammed Aleyhisselam'ın Hudeybiye'de antlaşma yapmış olduğu Mekkelilerin bir grubu antlaşmayı bozuyor. Bir grubu da bozmuyor. Antlaşmayı bozanlara Allah-u Teala orada 4 ay daha Mekke'de yaşama fırsatı veriyor. Kurban Bayramı'nın birinci günden itibaren 4 ay daha. O 4 ay çıkar da hala Mekke'yi terk etmezlerse o zaman bulduğunuz yerde öldürün diyor. Ama bu arada Müslüman olma hakları da var. Yani şimdi ama antlaşmayı bozmamış ikinci grupla ilgili diyor ki onlarla yaptığınız sözleşmenin son gününe kadar onlara dokunmayın diyor. Yani Mekke'de iki grup Mekkeli müşrik var, bir grup Hudeybiye antlaşmasına uymamış. Onlara 4 ayda orada yaşama hakkı veriliyor. Bir grup uymuş, sürenin sonuna kadar yaşama hakkı veriliyor. Ama bütün bunlar bağlamından koparılarak haram aylar çıktığı zaman, haram ay dediği bunlardaki can ve mal güvenliğinin yasak olduğu Kurban Bayramı birinci gününden itibaren başlayan 4 ay bir kereliğine onun anlamını bozarak bütün savaş hukuku ile ilgili ayetleri yok saymışlar ve Müslümanlarla gayrimüslimler arasında savaşı sürekli var kabul etmişler ve hiç öyle ilgili bütün ayetler bir ara bir arkadaş burada bir çalışma yapmıştı. 300 kadar ayeti yok saymış.
Evet, evet hocam. Hatta hocam şimdi diyelim ki nesih oldu. Allah-u Teala ne'ti bi hayrin minha ev mitliha diyor. Hangisi hayırlı? Yani o insanları serbest bırak, öldürmek serbest bırakmaktan daha mı hayırlı olmuş oluyor?
Zaten nesih konusunu bilen bir kişiye rastlamadım. Yani. Kur'an-ı Kerim güzel şey anlatıyor. O da yok. Ama bugün işte bu Suriye'deki kardeşlerimiz bu doğru İslam'ı bütün önce Suriye'de, sonra çevrede anlatsınlar, tüm insanlara büyük bir örnek olsunlar ki bugünkü medyadan da yararlanarak İslam'ın güzelliğini bütün insanlık görmüş olsun. Şimdi devam et bakalım.
Şimdi şöyle dedi, nassa muhalif, düşmanın kuvvetini tezyide, yani düşmanın kuvvetini artırmaya hadim, hizmet eden mücahitlerin hukukuna bir nevi tecavüz demektir diyor. Bunları serbest bırakmak Hanefiye'ye göre. Bu İmam Malik'e göre de esiri meccanen ıtlak caiz değildir. İmamul Müslimin esirler hakkında muhayyerdir. İçtihadına göre hareket eder. Göreceği maslahata binaen bunları kablel taksim veya katil veya bir bedel mukabilinde azat veya cizyeye rabt veyahut istirkak eder.
bak, bedel mukabilinde yani serbest bırakma dışında söylediklerinin tamamı Kur'an-ı Kerim'e ters değil mi?
Evet, aynen öyle.
İsterse öldürüyor, isterse bilmem ne yapıyor falan, evet.
Kadınlar ile çocuklar hakkında ise yalnız istirkakta bulunur ve bunları bir fidye mukabilinde azat.
Kadın ve çocuk esirlerinde de
sadece
köle ve cariye yapıyor.
Evet. Bunları bir fidye mukabilinde veya fidye mukabilinde azat eder diyor.
Nerede var yani bu?
Bunları
veya fidye mukabilinde azat eder. Yani köle cariye yapılmaz diye hangi ayette var? Hiçbir ayette yok.
Zaten burada karşılıksız bırakmak da mümkün değil demiş oluyor.
Evet.
Fakat katlettiremez. Ha, onların tek şeyi canlarını kurtarır.
Çocuklar öldürtemiyor. Evet.
İmam Ahmed'e göre de esirleri meccanen salıvermek caiz değildir. Bunun cevazını gösteren hadiseler neseh hukukundan mukaddemdir. İmam Şafii'ye
yani
göre
ne diyor? Bak o da caiz değildir diyor. Evet. Allah'ın emrettiği şeye. O da yok diyor. O da kabul etmiyor.
İmam Şafii'ye göre veliyül emr göreceği bir maslahata mebni esirleri bir bedel mukabilinde olmaksızın azat edebilir. Nitekim Bedir esirlerinden bazıları hakkında böyle muamele yapılmıştı.
Bedel mukabilesi meccanen serbest bırakabilir.
Hocam bu da hadise göre yani ayete hadise, göre değil. Göre yani. Değil. Bu da hadisi delil. Ayet yok, Kur'an yok. Allah'ın kitabı delil değil.
O da hadis.
Çok ilginç. Ya doğru Muhammed söylüyor ama onu da hadise göre sadece. Ama o hadis Muhammed nereden çıkardı?
Neye uydu?
Evet.
Kur'an-ı Kerim uymadı mı?
Burası evet. Çok ilginç.
Esirler hakkında fida yani bir mal ile veya İslam esirleri ile mübadele tarikine tevessül edilip edilememesi meselesi de müçtehidini kiram arasında bir içtihat mevzuu olmuştur. Esirleri para mukabilinde azat etmek hususunda Hanefi fukahasının muhtelif kavilleri vardır. Meşhur olan kavle nazaran bu caiz değildir.
Allah Allah. Yani Allah'ın şey yaptığı
caiz değildir.
Allah'ın emrettiği şey azar caiz olmuyor yani.
Para mukabilinde düşmanın kuvvetini tezide meydan vermek muvafık olmaz, olamaz. Meğer ki Müslümanlar için mala hacet tahakkuk etsin. O takdirde İmam-ı Muhammed'in beyanına göre caiz olur. Yani şunu demiş oluyor. Bizim Müslümanların paraya ihtiyacı olsa bile bunları para karşılığında bırakırlarsa düşmanı güçlendirmiş olacaklar diye caiz olmaz diyor.
Yani ki Allah-u Teala diyor ki bunlara karşı böyle iyi davranın ki harp ağırlıklarını bıraksın, bırakmış yani olsun diyor.
Evet.
Yani hiç bakın yani mesela eğer buradaki gibi davranılsaydı Gazze'deki kardeşlerimiz bugün İslam alemi dünyanın gözünde şey yapar, tamamen itibarsızlaşırdı.
Aynen öyle.
Halbuki Kur'an-ı Kerim'e uyduğun zaman yani herkes hayran kalıyor, Allah Allah ya şunlara bir bakın ya. Ya bunlar bu kadar mı insanlara insanlığa değer veriyor?
İmam Şafii'ye göre büyük bir mal mukabilinde mübadele caizdir. Bedir esirlerinden bir kısmı birer mal mukabilinde serbest bırakılmıştı.
Bedir esirlerinin büyük mal mukabilinde serbest bırakıldığını nereden çıkarıyorsun?
Hani diyelim ki öyle oldu hocam. Yine şeyi o olayı şey yaparak yine, delil olarak.
Yine bedeli delil arıyorsun. Evet. Kur'an-ı Kerim yok.
Evet maalesef.
Şimdi biliyorsunuz herkes bu güzel örnek olayı paylaştı. Herkesin de fıtratına uygun güzel bir örnek. Ki yani ne oldu? Bu Gazze'li kardeşlerimiz esirlere Kur'an'a uygun muamele yaptı ve herkesin de gönlünü İslam'a ısındırdı. Herkese baktı ki ya gerçekten İslam bu ise ne güzel. Şimdi bundan önce Suriye olaylarını bize nefretle yani İslam'a düşmanlık yapan Avrupa olsun, Amerika, dünyanın birçok yani küfür bir millettir. Bunlar İslam'ı kötülemek için Suriye üzerinden, olaylar üzerinden örgütler oluşturdular ve İslam'ı kötü terör dini kabul ettirmek için de kafa kestiler. Öldürdüler ki bakın sizin dininiz bu. Aa, bunlar kafadan mı kendilerine mi uydurdu bunu? Hayır. Bunu zaten bu mezheplerin az önce yerden beyinde okuduğu yani bu Sünni Şii'ye karışık mezheplerin yazdığı ve Allah'ın dinine alternatif oluşturdukları fetvalardan çıkardıkları şeylerdi. Sundular. Bakın şeriat isterseniz bu. İslam derseniz bu. Bunun karşılığında Allah-u Teala öyle bir olay yarattı ki yani bu savaşta az önce dediğimiz gibi bazı şeylerde de hayır vardır, ibret vardır. Ki İslam'ın gerçek yüzünü yani bir yanda Kur'an'da olan örnekliği, esirlerle ilgili örnekliği sunuldu. bir yandan da mezheplerde olan örneklik sunuldu. Yani gerçekten az önce hoca siz söylediniz ya, İslam ilk etapta Resulullah döneminde Hazreti Ömer'e kadar çok güzel yayıldı. Ne oldu? Koskoca imperyalar çöktü ve İslam insanların kalbine sindi. Ve herkes de içten kabul etti bunu. Neden? Çünkü fıtratıyla birebir örtüşüyor. Fakat Hazreti Ömer'den sonra ne oldu? Hazreti Ömer'in de bir örnekliğini vereyim. Şimdi İran'ı fethettiği zaman orada Sevat arazi, diğer araziler koskoca bir dünya kadar yer kaldı. Bunları gazilere dağıtmadı. Hatta şey gönderdi, emir gönderdi ki sakın ha bunları mücahitlerle paylaşmayın. Çünkü sizden sonraki nesile bir şey kalmayacak. Orada da insanlar yaşıyor. Onların da hakkı yani asıl sahiplerine geri verildi. Ve o araziler geri verildi. Ne oldu? İslam onların kalbine sindi. Ve gerçekten ondan sonra Ömer'in vefatından sonra tüm şeyler yavaş yavaş dağıldı. Ve insanlar artık İslam dedikte şu mezheplerin sunduğu şeriat dedikte bakıyorlar ve İslam'dan nefret ediyorlar. İlk önce okuduğunuz o ayet de var ya, ben hiç onun etkisinden hala çıkamıyorum. Bu Fussilet'te diyor ya, اِدْفَعْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ. Sen onlara iyi davran. Gerçekleri en göster. Yani. En güzeliyle davran. فَاِذَنْ لَذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّ وَلِيُمْ. O İslam'a düşmanlık yapanlar, o nefret besleyenler, o ön yargılı bakanlar, gerçekten onların da kalbine, yani bir bakarsın seninle arkadaş olmuş, seninle dost olmuş.
Sıcak bir dost
haline sıcak gelir. Bir dost haline gelir. Tabii ki bunun için çok fedakarlık göstermemiz lazım. Nasıl ki Hamas gösterdi bu fedakarlığı. Gerçekten de güzel örnek verdi. Sıradan bir şey gibi geliyor bize ama Kur'an'la yola çıkıldığı zaman gerçekten İslam'ı aklı selim olan herkesin kabul etmemesi elde değil. Fakat maalesef biliyorsun dünyada iki tür din anlatılıyor. İki tür İslam anlatılıyor, iki tür fetva sunuluyor. Dünyada durum bu. Bir Allah'ın kitabının bize sunduğu ki biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Resulullah'ın da uygulamalarıdır bu. Biz size anlatıyoruz. Yani Resulullah'ın uygulamaları burada. Yoksa rivayetlerde, hadislerde değil. Onların doğrusu da var, yanlışı da var. Ama doğru olan burada. Yani peygambersiz dini biz değil. Peygambersiz dinin örnekliklerini işte mezhepler sunuyor size. Yani gerçekten olay çok ciddi ve insanların Kur'an'a yönelip örnek Müslüman olmaları gerekir. Ki esirlerden de biri bu.
Tabii şimdi şu anda bu fırsatı çok iyi kullanarak Allah'a şükür sosyal medya var. Buradaki konuşmalarımızın başka dillere çevrilme imkanları da var. Bütün dünya yayılma var. İsteyen defalarca dinleyebiliyor. Ve isteyen de Kur'an-ı Kerim'e bakarak bunlar doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor diye kontrol etme imkanlarına sahip. Böylece Allah'ın gerçek dinini Allah'ın bütün kullarına Allah'ın istediği şekilde gösterebilirsek o zaman bize düşen görevi yapmış oluruz. Bizim asıl yapmamız gereken odur. Herkesten önce bizim Cenab-ı Hakk'a tam olarak teslim olmamız, bu dinden dolayı asla bir menfaat peşinde olmamamız, herhangi bir insanı memnun etmek için değil, Allah rızası için çalışmamız, Allah'ın rızasına odaklanıp o yolda hiç sağa sola bakmadan hedefimize doğru yürümemiz lazım. Allah-u Teala bu yolda hepimize büyük başarılar nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.